Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Hatıralar programını açmadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, daha önceki Hatıralar programında zaman zaman sizlere eski İstanbul hayatını ve İstanbul hatıralarını canlı ve akıcı kalemleriyle tasvir edenlerin hatıralarını nakletmeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Refik Halit Karay'dır değerli dinleyiciler. Refik Halit Karay'ın Üç Nesil Üç Hayat adlı hatıratında Sultan Abdülaziz devri, Sultan Hamit devri bugünkü devirde bir hadise alınıyor ve üç devirde nasıl hatıralar yaşanmış bunlar anlatılıyordu. Bu haftada Refik Halit Karay'ın Üç Nesil Üç Hayat adlı hatıratından Gece ve Sokak başlıklı hatırat bölümünü sizlere nakletmek istiyoruz. Evet, Sultan Abdülaziz devri ile başlıyor Refik Halit Karay. Geceleri sokaklar henüz aydınlatılamadığı için ancak el fenerleriyle yürünebildiği devirdeyiz. Oymalı, kabartmalı ve kulplu, pek marifetli kapakları aşağıya gelmek şartıyla, şimdi bazı evlerde özenti bir ecnebi zevkine uyularak ters taraflarından münasebetsiz şekilde antrelere asılıp içine elektrik ampulü konan bu fenerler bildiğiniz gibi boy boydur. Önünde fener çekecek uşağı olmayanlar kapanınca cebe sığacak kadar küçüklerini kullanırlar. Uşaklılar ise devlet işlerinde rütbe ve makam sahibi değilseler daha büyüğünü. Fakat ne kadar zengin olurlarsa olsunlar, yine de tek mumlusunu kullanmak mecburiyetindedirler. 2 ve 4 mumlular, ihraz edilmiş yüksek memuriyet ve mevkiin derecesini gösterir. Gece ziyaretlerinde cep fenerliler bir konağa vardılar mı, kendi fenerlerini püf diye kendileri söndürüp misafir geldikleri yerin uşağına teslim ederler. Fenerler muayyen bir mahalle, tıpkı ayakkabıların konduğu papuçluk nevinden bir rafa dizilir. Giderken o feneri yakan konağın bir hizmetkarı olur. Uşaklarıyla gelenlerin fenerlerini kahve ocağında efendilerini bekleyen yine kendi uşakları yakarlar. Zaten avdet zamanına işaret, fenerimi yaksınlar sözüdür. Fenerlerin pek temiz tutulması, ikide bir ovulup parlatılması lazımdır. Şıkır şıkır yanıp göz almayan fener, paslı bir silah kadar ayıp sayılır. Meraklılar her devirde şöhret kazanmış fenerci ustalarına müracaat ederler. Bugün bile antika toplayanlar, fenerlerin alt kısmında bazı mühürler, yani ustanın damgasını ararlar. Mesela Kevork'un fenerleri birinci derecede makbul olanlardandır. Fenercilik, Osmanlı sanatkarlığının pek ziyade zariflik, zevk ve incelik göstermiş bir şubesidir. Kapanıp açılmayan, bronzdan yapılmış bahçe ve oda fenerleri arasında öyle güzelleri, şahaneleri vardır ki seyrine doyulamaz. Onlar, büyük ve uzun bir devlet ve sanat saltanatının belagatli, yani derin manalı ve gururlu şahitleridir. Temsil ve temaşa, karagöz, hokkabaz, orta oyunu, meddah ve köçeye inhisar ederken, bu devrin sonuna doğru Beyoğlu'ndakinden başka İstanbul tarafında da tiyatro başlamıştır. Gedikpaşa'daki binada Vatan yahut Silistre oynanmış, halk Namık Kemal Bey'i sahnede alkışlamakla heyecanını yatıştırmaya muvaffak olamadığından tiyatro dışında da bulup baş üstüne taşımak arzusuna kapılmıştı. Ve muharrir gizlice arka kapıdan kaçtığı için de Gedikpaşa semtinin bütün sokaklarında saatlerce onu arayanların muşamba fenerleri dolaşmıştı. Görülüyor ki temsil ve temaşa hayatımızda fenerin sayılı bir rolü vardır. Binaenaleyh gerek Karagöz'e gidilsin gerek tiyatroya. Oyun saatine yakın en evvel dikkate çarpan şey karanlık, izbe ve iğri büğrü sokaklarda alışılandan çok fazla rast gelinen fenerli kafilelerdir. Küçük seviyedekiler oyun yerine gelince ufak fenerlerini söndürürler, ya önlerine koyarlar, yahut da soğutup ancak kestirecekleri yol hesabı ile içine diktikleri mumu çıkararak yassıltır, palto, kaput, avniye, kürk, hırka ve sakolarının geniş ceplerine yerleştirirlerdi. Uşaklar şayet konağa dönüp bitme saatinde tekrar gelip kapıda beklemeyeceklerse civarda bir kahveye giderler. Pek yüksek servet ve makam sahiplerininki ise oyuna girip efendilerinin gözüne çarpmayacak bir köşeye gizlenirlerdi. Erkeksiz kadınlar grubunda fener taşımak hakkı en yaşlısına, yaşlılardan en cesaretli ve erkek yapılı olanına yahut da zenci halayığa, zenci bacıya verilirdi. Bunların diğer elinde de bir erkek tecavüzüne karşı ihtiyaten iri bir sopa bulunduğu da olurdu. Gece erkekle de olsa mahalle aşırı bir yere gitmenin kadınlar için hayatlarında pek az rastladıkları mühim vakalardan biri olduğunu unutmamalı. 60'ını bulmuş bir hanım bu vakaları kolayca ve teferruatıyla hatırlayıp sayabilir. Yani bu satırların yazıldığı 40'lı yıllarda 60'ını bulmuş bir hanımdan kastediliyor. Hem de ekseriya büyük bir tehlike atlatmış, bu tehlikeyi nasıl olup da atlatabildiğine şaşıp kalmış bir tavırla ve heyecanla anlatır. Kadın ancak araba çoğaldıktan ve sokaklar bir miktar aydınlatıldıktan sonra gece dışarı çıkabilmeye başlamıştır. İkindi ezanı kadının ve akşam ezanı erkeğin evine döneceği saatin son haddidir. Aman çocuklar, ikindiler okunuyor, geç kaldık, acele yürüyelim, bizi sokakta görenler sonra ne der? Vallahi efendi duyarsa kıyametler koparır. Terlikçi Ahmet karısını ikindi vakti hala sokaklarda sürtüyor diye boşamamış mıydı? Üstelik kadının adı da çıktı, bir daha koca bulamadı derlerdi. Gece gezintileri de mühim ve tarihi hadiseler gibi nakledilir. Sultan Aziz'in tahta çıktığı yıldı. Nur içinde yatsın. Rahmetliyle o yaz evlenmiştik. Seni 15 alayına götüreyim dedi. Yani Ramazan ayının 15'inde padişahın eski sarayda iftar ediş merasimine. Hünkârın dönüşünü görecektik. Divan yolundan giderken ızbandut gibi iki herif peşimize takılmasınlar mı? Üzerimde mahzen kapağı bir gron ferace vardı. Mahzen kapağı bir renk. Efendi de o zaman toy. İşte bu gibi hikayeler uzun sürer ve dinleyenlere hem korku hem de halecanlı bir arzu verirdi. Gece gezintilerinin zorluğundan ve bu gibi tehlikelerinden dolayıdır ki uzakça semtlere gidilince yatıya kalmak o devirde bir mecburiyetti. Hanımlar gündüzden gelirlerdi. Erkekler güneş batmadan önce. Birinciler haremde, ikinciler selamlıkta ağırlanmak şartıyla da. Mamafi yatak serilen odada nikahlıların birleşmesini her zaman değilse de bazen bilhassa hatırlı olanlar için müsaade vardı. Yani misafirlikte gece kalanlar aynı odada gece birleşirlerdi. Haftalarca aynı dam altında barınıp da birbirlerinin yüzünü görmeyen misafir karı kocalara rast gelmek de pek mümkündü. Kadın, sokak ve gece. İşte su, barut ve ateş gibi zıt, imtizaçsız, birbiriyle uyuşmayan üç madde. Gece gezintilerinde fener yalnız karanlığı giderip yolunu bulmak için taşınmazdı. Ayın 14'ü ve Temmuz mehtabı da olsa, hatta iki sokak öteye de gidilmek iktiza etse, gene elinizde veya önünüzde ışık bulundurmaya mecburdunuz. Fenersizleri, bugün otomobil ve bisikletlilere yapıldığı gibi devriyeler, yani zabıta müfrezeleri yakalar, karakola götürür, özür ve meramını anlatamayanları da sabaha kadar mevkuf, yani göz altında tutardı. Tam horhor yokuşunun başına geldim, fenerimin mumu bitmesin mi? Saat 5, herkes yatmış, evlerde tek ışık yok. Zifiri karanlığa gömüldüm kaldım. Aksi olacak, devriye ile de karşılaşmayayım mı? Anan yahşi, baban yahşi, dökmediğim dil kalmadı ama kime dinletirsin? Yakaladıkları gibi karakola tıktılar. Görülüyor ki o zamanda şehir daimi bir ışık söndürme ve pasif koruma tecrübesi halindedir. Gece yarısından sonra sokağa kim çıkar ki? Ancak ebe ve hekim çağırmak için pür telaş birkaç kişi. Hem zaten koca memlekette kaç kişi? Ya Balat'a inip Kambur Yasafoğlu'nu yahut Haliç Feneri'nde çifte sakal Pandelaki'yi bulmalı. Galata'da dil bilmez bir lehlil de vardır ama oraya kadar nasıl gidilir? Akşam ezanları okunurken bütün perdeleri inen, yastıdan sonra ayak sesleri kesilip ışıkları sönen, gözleri yumulan, sokaklarında tek tük muşamba fenerlerin, tennuresi yani entaresi sırtında sema eden Mevlevi dervişleri gibi sıra sıra beyaz etekleri dönüp dolaşan eski İstanbul geceleri. Ve bu loşluğa korkunç kızıllığını yayan, kızıllığa koşuşan halkı ile eski İstanbul yangınları. Onlar 50 senelik değil, Orta Çağ tarihinden alınmış birer antika tabloya benziyor.
Anlatıyor dalgalar bir gün. Ah güzel İstanbul, ey şirin İstanbul. Ah güzel İstanbul, sen benim canımsın. Ah güzel İstanbul, ey şirin İstanbul. Ah güzel İstanbul, sen benim canımsın.
Evet, şimdi geldik Sultan Hamit devrine. Fener taşımak artık zabıtanın halka yüklediği bir mecburiyet değildir. Bina ve sokakların bir derece aydınlatılmış olmasına rağmen başlangıçta hala ahali bu adeti bırakmamaktadır. Makam ve memuriyet sahipleri önde çift mumlu muşamba fenerle birbirlerine gece ziyaretleri yapmayı haysiyet ve şereflerine daha uygun, daha şatafatlı buluyorlar. Küçük halk tabakası da dar, girintili çıkıntılı ve ekseriya yangın yerleri arasından geçen yollarda kendilerini daha emniyette hissediyorlar. Arabanın çoğalması da kadınları geceleyin sokağa çıkmaya ve uzakça semtlere gidebilmeye alıştırmıştır. Araba hususiyle kupa biçimindekiler evin ve odanın bir divanı gibidir. Kapısı vardır, kapanmaktadır. Pencereleri vardır, örtülebilmektedir. Arabacının yanında bir uşak oldu mu can, mal ve ırz büyük bir ihtimalle tecavüzden masumdur, yani korunmuştur. Bununla beraber yaşlı, meraklı ve ürkek hanımlar gene gece yolculuğundan pek hoşlanmazlar. Sokak ve araba fenerlerinin titrek ve yarım yamalak aydınlattığı türbe, mezarlık, mescit, tabutluk gibi yerlerden geçerken gözlerini kaparlar. Çok aydınlık caddelere varınca da ahalinin aç gözlü bakışı karşısında sahneye çıkmış kadar utanma duyarlar. Zaten bunlara göre araba dahi emin sayılamaz. Bir gece kantocu Peruz'un arabasını önleyip kızı nasıl da çekip almışlar, ötesini berisini bıçaklamışlardı, unuttunuz mu? Yatsı zamanından sonra dışarıda kalmak doğru değil, arabayla da olsa. Bu endişeye hayvanların ürkmesi, arabanın devrilmesi korkusunu da ilave etmeli. Arabada bilhassa geceleyin Ayet-el Kürsi okuyup dört tarafa üfleyen hanımlar çoktu. Sultan Aziz devrinde kadın hakkında sokakta bulunmak haddi ikindi ezanı iken, bu devir iptidasında yani başlangıcında hanımlara akşam ve arabadakilere yatsı ezanına kadar mesai verilmeye izin verilmeye başlanmıştı. Diğer taraftan erkekler için de şehrin gece hudutları genişlemiş, dönüş saatleri uzamıştır. Artık Beyoğlu'na geçenler, yalnız Sultan Aziz devrindeki gibi alafrangalığa özenen beyzadeler ve eğlence peşinde koşan mirasediler değil, orta tabakaya mensup olanlar da. Geceleri şehir, seneler değiştikçe ışıklanıyor ve harekete geliyor. Hususiyle Ramazan ayında. Bu ay o derece başka aylara benzemez ki, sona erince payitaht yani başşehir İstanbul birdenbire dörtte üç aydınlığından ve kalabalığından kaybederek bir kasaba loşluğu ve sessizliği alır. Hatta adım atmak kabil olmayan direkler arasında bile sokak köpekleri caddenin ortasına kıvrılıp yatmak imkanını tekrar bulurlar. Ramazan ayının dünyada başka hiçbir memlekette görülmemiş acayip bir hususiyeti de vardı. Şehir gündüzleri yarıdan fazla tenhalaşır, halkın yarıdan fazlası yorganını başına çeker uykuya varırdı. Hükümet dairelerinde de devam edenlerin sayısı azalır, kalemler boşalmış görünürdü. Ta ikindi zamanına, Bayezid sergisinin dönüp dolaşılacağı saate kadar. Bir eğlence şehri ki ahalisi gündüz yatakta, gece sokakta. Oruç ve ibadet, hilafet merkezinde, umumi nazarda, ibadetin yanında bir de eğlenceyle süslenirdi. Ramazan-ı Şerif'te kadınlar için de gene din vesilesiyle gezip dolaşma hudutları genişlerdi. Onların da vaiz, hatim ve hafız dinlemelerine mahsus birkaç cami açık tutulurdu. Bu camilerden birkaçı yalnız kadınlara mahsustu. Yani dinleyici erkek giremezdi. Mesela Taş Tekneciler Camii gibi. Bir kısmı da ortadan kafeste bölünürdü. Bir tarafı erkekler, öte tarafı kadınlar için. Şehzade Camii gibi. Kadınlar camilere pek mükellef, özene bezene takıp takıştırarak gittikleri cihetle, dışlarında çarşaf bile olsa, tof vaktinden epeyce evvel oradan çıkışları, İstanbul'un seyre ve dikkate çok değer bir hususiyetini görmek bakımından da gayet hoşa gidici ve zevk vericiydi. Yüzlerce kadın, elvan elvan feraceleri ve sonradan çarşaflarıyla meydanlara ve yan sokaklara bir dağılırlar, zenginler konak arabalarına bir kurulurlar, etrafa bir hışırtı, bir renk bolluğu, bir neşeli başkalık serperlerdi ki, buna yetişenlerin manzarayı hala keyifle bir Çin, Siyam, Kore seyahati gibi hatırlayıp gülümsememelerine imkan yoktur. Teravih namazlarına kadınların gittiği de olurdu. Fakat erkeklerin bu devirde ışıksız sokağa çıkabilmelerine rağmen kadınların önünde fener bulunması zabıta emriyle değil, ihtiyat ve anane icabı gene şarttı. Yazık ki daha önce bahsettiğimiz zarif muşamba fenerlerin yerini gittikçe Yahudi işi adi cam fenerler, donanma fenerleri alıyor. Evlerde ve konaklardaki eski fenerler tel büklümlerine tesadüf eden muşambaları rutubet lekeleriyle kıpkırmızı kirlenip pirinç madenleri yemyeşil paslanarak köşeye bucağa atılmış çürüyüp gidiyordu. Bir küçük ve imtiyazlı zümre Boğaz içinde ve yaz mehtaplarında deniz safaları yapar. Bunlara kadın kayıkları da karışırdı ama iki cinsin arasında su ve hepsinin de yüzünde gecenin gölgesi bulunduğu halde. 15 alayını, yani padişahın eski saraya gelip iftar ettiği Ramazan'ın 15 ay alayını, Kadir gecesi kalabalığını, Ramazan ayında direkler arası eğlencelerini, cülüs ve kandil şenliklerini, yani padişahın tahta çıkış ve kandil şenliklerini seyretmek için İstanbul'un kenar mahallelerinden rağbette ve donanmış cadde ve semtlerine gelen yayan kadın kafileleri pek aydınlık bir yere varınca cam fenerlerini dikkati çekmemek ve gülünç görünmemek maksadıyla söndürürler, loş sokaklara dalınca tekrar yakarlardı. Onlarca dönüş parlak bir rüyadan uyanışa benzerdi. Asıl bu gidiş gelişlerde fener tutan koca karının veya zenci kadının rolü mesuliyetlidir. Söz ve el atanlara ve peşlerini bırakmayanlara karşı müdafaada bulunmak ve hatta icabında tecavüze geçmek için mesuliyetleri vardır. Bir vazifesi daha vardır. Arkasında yürüyen genç kızlar, erkek kalabalığının ve temasının verdiği bir heyecanla fazla gülüşüp kıvrılmaya, yani âmi tabirle fingir demeye başladılar mı, edebe davet etmek, şimdi döverim ha, hay kepazeler hay, eve varınca yaptıklarınızı hanım ninenize bir bir anlatacağım gibi tehditler savurmak, azarlamak, gençlerin gevşeyen mukavemetini, kaybeden haya damarlarını yeniden vazifesine çevirmek. Kösemenlik, malum sürüye göz kulak olan koyuna kösemen koyun denir. Kösemenlik de kılavuzluk demektir. Kösemenlik ve fener taşıma bazen aileden veya mahalleden entarili, hırkalı, başı abani sarıklı bir ihtiyara, hacı efendinin uhdesine düşer. O zaman tazeler gidişli değilse de dönüşte yaşlı kılavuzu yorgunlukla uyku bastırdığı için biraz daha eğlenmek ve rahat etmek fırsatını bulurlardı. Hatta eve dönüş zamanları bile bu saat sebeple biraz daha gecikebilirdi. Evet, geldik şimdiki duruma. Gece yarısına doğru, yani 1940'lı yıllar anlatıyor Refik Halit Karay. Gece yarısına doğru Taksim Meydanı. Yani 50 sene evvel Ecinlilerin, cinlilerin karanlıkta top oynadıkları ıssız bir yer ve korkunç bir saat. Sinemalarla tiyatrolardan boşanan halk keskin bir ışık altında tramvaylara, otomobillere, otobüslere koşuyor. Bir kısmı da pastacı, muhallebici dükkanlarına. Bir kısmı da heveslerini alamadıkları veya yeni heveslere kapıldıkları için gazinolara. Yan yana, kol kola, kadınlı erkekli bu coşkun cemaat arasında gece vasıtalarıyla ta Büyükdere'ye, Bostancı'ya, Bakırköy'e evlerine dönecekler de vardır. Eskiden güpegündüz bile gidilmesi düşünülen uzak semtlere. Fakat yalnız Beyoğlu bu halde değildir. Beyazıt tarafında da halk ayaktadır. Hem de genç kızlar, delikanlılar, gülüşe konuşa, bir zamanlar eli fenerli ve sopalı bacılarla ancak ve hem bu saatten pek erken güç bela dolaşılan sokaklarda fütursuz yürüyorlar. Talebe yurtlarının kapıları önünde vedalar, arkadaşça el sıkmalar. Meşrutiyetin ilk günlerinde ağızlarda dolaşan geceler gündüz oldu türküsü asıl şimdi hem maddi hem manevi iki bakımdan bir hakikat oldu. Gece bilhassa kadınların mükellefiyeti kaldırıldı. Caddeler ve camiler kenarına dizilmiş kavuklu mezar taşlarının akçıl yüzleri, tramvay ve otomobil fenerli keskin ziyalarını gezdirip gece yarıları yanı başlarında kadın kahkahaları aksettikçe bu garip zamana karşı hayretle bakıyorlar ve acı acı gülüyorlar gibi görünüyorlar.
Karşıdan yar, güle güle karşıdan yar, güle güle yarim geldi, canım geldi. Servi gibi salınara, servi gibi sallanarak yarim geldi, canım geldi. Ah bir tanem geldi yar yar cananım geldi. Elindeki deste güle, elindeki deste güle bakıyordu güle güle. Müjdeler olsun bülbüle, müjdeler olsun bülbüle, yârim geldi, canım geldi. Ah bir tanem geldi yar yar cananım.
Evet değerli dinleyiciler, hatıralar bu hafta bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.